Ayrım 14.
Tüm bu görüşmeler sona erip geri döndüğünde Grandmont gerçekten huzurlu ve rahattı. Henüz yerine getirilmesi gereken bir iki ufak ayrıntı daha vardı. Ancak geri kalan tüm işler paylaştırılmış ve uygulamaya geçirilmek üzere anlaşmaları yapılmıştı. En nihayet sıra davetlilere yapılacak olan çağrıya gelmişti. Nehir boyunca sıralanan yerleşim bölgesinde Carl ailesinin zamandan kalma 12 eski ve köklü aile hala yaşantılarını sürdürmekteydiler. Bir zamanlar onlarla karlar arasında hareketli ve parlak bir sosyal yaşantı süre gelirdi. Birbirlerine verdikleri davetlerle vakit geçirir, hele karlar için mutlu bir gün olan 19 Ocak'ta mutlaka ortak bir eğlence düzenlemeyi ihmal etmezlerdi. Grandmont davetiyeleri özenle seçip yazdı. Çok şık ve özgün bir kağıttan seçilmiş ve epey de paraya mal olmuştu. Evet, bu kısa süreli göz kamaştırıcı olayda fazla zırvalamadan ortak bir beğeniyi kazanmak, yardımcılarının da katkısıyla unutulmaz bir davet vermek onu çok heyecanlandıracaktı şüphesiz. Bu yenilik uygulandığı günde Grandmont de Gaulle, Charles de Charlery olmayı oldukça hak ettiğini düşünüyordu. O halde davetliler yeterli hazırlanma fırsatı tanımak için Ocak ayının ilk günden itibaren davetiyeleri göndermeye başlayacaktı. 19 Ocak sabahı saat 8 sularında Riverbella vapuru ağzına kadar eşyayla dolu olarak temkinli bir rota ile Karloaraların iskelesine varmıştı. İskele bir anda irili ufaklı pek çok kolinin istilasına uğradı. Büyük büyük paketler, sepetler, iplere ve kağıtlara sarılı niceleri, kavanozlar, palmiye saksıları, yeşil süs bitkileri ve tropik bitkiler, masalar, aynalar, sandalye, divan, halı, tablo ve daha pek çok çeşit gerekli eşya dikkatlice ve özenle paketlenmiş halde yük vapurundan alınarak teker teker iskeleye, oradan da eve doğru taşınmaya başlandı. Grandmont eşyalar arasında adeta uçarcasına dolaşıyordu. Kırılacak eşya yazılı porselen ve cam eşya paketlerinin taşınmasında bizzat kendisi idare etti. Eğer bunlardan herhangi birinin başına bir kaza gelirse, bütün bir sene çalışsa ücretini ödeyemezdi. Riverbella'dan inen son paketle birlikte eşyaların indirilmesi işlemi bitmişti. Vapur, nehir üzerinde nazlı nazlı geri dönüş rotasını çizdi. Bu arada eşyaların tümü de eve taşınmıştı. Absalom, evdeki düzeni kurmak için sağa sola koşturuyor, yerleşimi ayarlamak için etrafına emirler yağdırıyordu. Karloaların anısına, önemli bir gün olan bugün de boş duran tek bir kişi bile kalmamıştı. Zaten geleneksel adetlere çok önemseyen zenciler de bu olaya daha hassasiyetle yaklaşıyorlardı. Bahçede bir anda bir sürü süpürge havada uçuşarak kuru ot ve yaprakları anında süpürüp yok ettiler. Mutfakta Andre büyük bir titizlikle kapkacağı silip kurulayıp yemeklerin hazırlanmasına girişiyordu. Evdeki toz bulutu dağılmış, açılan pencerelerden dışarı atılmıştı. Adeta sihirli değnekler değercesine tutulan her yer kıyı bucak tek tek temizlenip gıcır gıcır parlatılıyordu. O gece ay gökyüzünden nehrin öteki yakasındaki bu eve bir başka türlü göz kırptı. Aydınlatılıp temizlenmiş bu evden hoş ve tatlı bir esinti yayılıyordu etrafa. O da uzun süredir böyle güzel görmediği bu vakayı daha fazla aydınlatıp parlatmak için adeta ışınlarının gücünü arttırdı. Evin 40 odasının sadece 4'üne mobilya konulabilmişti. Bunlar kabul salonu, yemek salonu ve diğer iki misafir odalarıydı. Ancak her odaya renkli mum yerleştirilmiş ve hepsi de yıkılmıştı. Yemek salonu hepsinden görkemliydi. Uzun bir masa, dantelli ve uçuşan nefis bir yemek örtüsü ve üzerinde ışıl ışıl yanan porselen yemek tabakları tıpkı enfes bir kış manzarasını hatırlatıyordu. Salonun güzelliği özgün dekorasyonu ile de pekiştirilmişti. Büyük şamdanlar tertemiz cilalanmış parkeyi daha da aydınlatıp görkemini artırıyorlardı. Duvarların yarısına kadar şatafatlı lambriler yapılmıştı. Ayrıca çeşitli çiçek ve meyve resimlerinin yer aldığı tablolar uygun yerlere asılmıştı. Öteki salona gelince daha sade ama son derece hoş düzenlenmişti. Böylesi güzel ortamların yarın yok edilip eşyaların kaldırılacağı ve kir, pas ve toz yığınına terk edileceğini tahmin bile etmek mümkün değildi. Giriş holünde ise palmiyeler, yeşil süs bitkileri büyük şamdanlar arasından nazlı nazlı rüzgarlanıyorlardı. Saat 7'de Grandmont davet için son derece şık giyinmiş olarak ortaya çıktı. Davetiyelerde yemeğin saat 8'de başlayacağı yazılmıştı. Henüz bir saat vakti vardı. geniş bir koltuğa oturup hülyalı hülyalı sigarasını tüttürmeye koyuldu. Ay evin üzerinden yükselmişti. Davetin düzenleneceği bu ev, nehrin çok yakınında verimli bir bitki örtüsü içinde güzel görülüyordu. Nehrin üzerine doğru kırmızı bir ışık sallandırılmış, paralelinde ise bir diğer yeşil ışık sırayla yanıp sönüyordu. Uzaktan yaklaşmakta olan iki vapur sireni akşamın sessizliğinde yankılandı. Sonra yine ortalığı sessizlik bürüdü. Sadece arada öten baykuş, tarla kuşunun cıvıltısı ve kurbağaların bıraklamaları bu sessizliği bozmaktaydı. Zenci çocuklar ve diğerleri işlerini bitirip yerlerine geri dönmüşlerdi. Böylece bütün bir gün yaşanan kaos da böylece sona ermişti. Altı zenci hizmetkar yemek salonundaki masanın etrafında bir iki kez daha turlayıp her şeyin mükemmel olması için son rötuşlarını yapmaktaydılar. Absalom gıcır gıcır rugan ayakkabıları siyah giysisiyle mum ışığında daha da heybetli ve düzgün görünüyordu. Ramon ise sigarasını bitirmiş, konuklarını beklemeye koyulmuştu. Belli belirsiz bir hülyayı yaşıyordu sanki. Tekrar Carlo'ya sahip olmuş ve Adele ile evlenmişti. Genç kadın ona yaklaşıp elini onun omuzlarına koyuyordu. "Affedersiniz efendim, saat 8 oldu." diyen Absalom'un sesiyle irkildi birden. Saat 8'di. Oturduğu yerden ok gibi fırladı. Pencereden dışarı baktığında ay ışığı altında atların bağlanması için hazırlanan yere göz attı. Henüz görünürde tek bir araba bile yoktu. Derken Andre'nin mutfaktan kısık ve hırıltılı ses tonuyla konuştuğu duyuldu. Krallar sofrasında bu muhteşem ziyafete sunulacaklar tas tamam hazır edilmişti. "Biraz geciktiler ancak gelmek üzere olduklarını sanıyorum," dedi Grandmont sükunet içinde. Sonra da Absalom'a dönerek, "Andre'ye yemeğin biraz daha geç alınacağını bildir. Ona göre hazırlasın kendini," dedi. Tekrar oturduğu koltuğa dönüp bir sigara daha yaktı. Söylediği sözlere rağmen bu geceki davete katılma oranının pek iç açıcı olmadığını hissediyordu. Tarihinde ilk kez bir Carl olarak Carlora'daki bu davetine iştirak edilmeyecekti galiba. Oysa adının süksesi ve ailenin prestijine bakarak çağrılıların böylesi bir daveti reddetmesi ve onca emeğin boşa gitmesi olacak şey değildi. Halbuki Carlora her gün diğer toprak sahiplerinin önünden geçtiği bir yola yakın konumdaydı. Şüphesiz bu eski evin önünden dün bile pek çok kişi geçmişti. Burayı canlandırmadan, çeki düzen vermeden önce tabii ki oldukça bakımsız ve terk edilmiş bir vaziyetteydi. Ancak Carlora'nın bu iskeleti bile ağırbaşlı, görmüş geçirmiş bir ifade taşımasına engel değildi. Grandmont onlara gönderdiği davetiyede mümkün olan en büyük itinayı göstermiş ve en özenli ifadeyi kullanmıştı. Ancak insanlar bu terk edilmiş yapıdaki yenilenmeyi göz ardı ederek böyle bir davette kendilerini riske sokmak istememişlerdi herhalde. Neyle karşılaşacağını bilememek gibi bir duyguyla hareket edilerek belki de bu fikir çok delice ve saçma olarak nitelendirilmişti. Yer yer fenerle aydınlatılan bahçe, ağaçların üzerinden yükselen ay ışığı ile de ışıklanmıştı. Orta kuvvetli bir rüzgar, nehrin yönünden soğuk bir geceyi mücdelercesine esmeye başlamıştı. Grimon sigarasından çıkan halkaları usulca üflüyordu. Tüm varlığını harcadığı bu davet gecesi, Carlo'da oturduğu bu koltukta, belki de geçmişinin izlerini görmek, o günleri yaşatmak bile hoş olmuştu. Eski bir yerinin muhasebesini yaparken geçmişinin gözlerinin önünde canlanması sırasında birden aklına Saint Eucritus'ten bir alıntı geldi. Bir zavallı fakir adam davet veriyordu. Sonra Absalom'un öksürmesiyle kendine geldi. Hatıraları bir yana bırakıp tekrar gerçeğe dönmüştü. Absalom sadık bir hizmetkar örneği sergileyerek hiçbir yorum getirmeden üzerine düşeni yerine getirerek saatin 9 olduğunu kendisine bildiriyordu. Grandmont ayağa kalktı. Karlar her zaman, her ortam ve şartta sonucu mertçe kabullenirlerdi. Onurluca kazanmak ve onurluca kaybetmek onların doğal davranış biçimleriydi. "Yemek servisi yapabilirsin," dedi sükunetle. Aynı sırada Absalom emri yerine getirmek üzere davranmıştı ki dış kapının açıldığı duyuldu. Hızlı adımlarla kapıya yönelen bir karaltı eve doğru gelmeye başladı. Bu karaltı adeta yürümüyor, kararsız adımlarına rağmen uçarak geliyor gibiydi. Süliyet merdivenlere gelince durdu ve ağlamaklı bir ses tonuyla yalvarıcısına konuştuğu duyuldu. "Lütfen bayım, zavallı ve aç bir adam için verecek bir iki lokmanız var mı? Ne olur ahıra bir yere kıvrılıp yatması için ona izin verin. İnanın soğuktan ölmek işten bile değil. Gidecek hiçbir yerim yok. Gecelerde dans eden dağlar, bakır tencerelerin hepsi pırıl pırıl ve tertemiz. Dilediğiniz zaman beni zincirleyebilirsiniz. Bakın bileğimde bunun için bir halka bile var. Sonra da basamaklardan birine ayağını koyup pantolonunun paçasını dizine kadar sıvadı. Grandmont adamın yukarı kadar sıyırdığı bacağına ve bileğindeki halkayla ucundaki zincire dehşetle baka kaldı. Zavallının ayağındaki ayakkabılar da iyice yıpranmıştı. Adeta çamura bulanmıştı. Üzerindeki giysiler ise soluk, yer yer yamalı ve kullanılmayacak kadar eskimişti. Kafası ve yüzü saç ve kıldan oluşmuş bir köşe yastığına benzemişti. Yüzünde bir çift şaşkın bakan gözden başka bir şey fark edilmiyordu. Grandmont adamın elinde tuttuğu beyaz kartonumsu bir kağıdı göstererek sordu. Elinizdeki nedir? Beyaz kartonu Grandmont'a uzatarak onu yolda buldum bayım dedi zavallıcık. Sizden sadece bir lokma yiyecek, bir lokma su istiyorum. Bu birazcık yeşil fasulye de olabilir ama et asla. Çünkü boğazı kesilen hayvanlar tıpkı çocuk boğazlarmışçasına ses çıkartırlar. Grandmont ona uzatılan bu karta baktı. Yemek davetiyelerinden biriydi bu beyaz kağıt. Şüphesiz arabayla yoldan geçerken biri fırlatıp onu sokağa atmıştı. Tamam kardeşim girebilirsin. Louis'ye söyle gelsin dedi Grandmont Absolum'a dönerek. Louis temiz tertemiz giysileriyle onların yanına geldi. Eski hizmetkarların en iyilerinden biriydi. Bu beyefendi benimle yiyecek bu akşam. Ona banyo alması ve temiz bir şeyler giymesi için yardımcı ol. 20 dakika içinde sofrada olsun dedi. Louis işinin gerektirdiği tüm profesyonelliği kullanarak misafire yardımcı olmak üzere harekete geçti ve onu içeri davet etti. Tas tamam 20 dakika sonra Absalom yemek için hazır olunduğunu bildirdi. Grandmont salonda misafirini ayakta bekliyordu. İçeri giren konuk oldukça değişmiş, Louis'nin sihirli değneğiyle adeta yeniden hayata dönmüştü. Temiz çamaşırlar, nitelikli bir hizmetkar için uygun bir kostüm, bu yabancı için harikalar yaratmıştı. Tarak ve fırça ise hallaç pamuğu gibi atılmış saçını başını düzgün bir hale sokulmuştu. Yabancı ressam veya müzisyenlere has bir edayla salona girdi. Ona eşlik eden Absalom, Grandmont'un sağındaki yere oturması için ona yer gösterdi. Size kendimi tanıtmadım, özür dilerim. Benim adım Carl. Hoş geldiniz dedi Grandmont. Bana dağlarda gringo derler. Ancak asıl ismim Jack. Memnun oldum dedi yabancı. Ben size Jack diyeceğim. Bir bardak şarap alır mıydınız Bay Jack? Dedi Grandmont. Yemek servisi henüz başladı. Grandmont'un seçimi olan menü Andre'nin uzman aşçılığında harikalar yaratılmıştı. Seçilen şaraplar ise oldukça lezzetli ve yemeği çok güzel tamamlıyordu. Grandmont dost, esprili ve geveze bir ev sahibi örneği sunmaktaydı. Buna karşı misafir ise kopuk kopuk konuşmaya katılıyor, suskun kalmayı tercih ediyordu. Anlamsız, tuhaf bir ifade kullanırken bilinçli bir iki laf ederek bu durumu çürütüyor, sonra yine aynı üslupla Grandmont'u epey şaşırtıyordu. Son zamanlarda geçirmiş olduğu olaylar zayıf ve güçsüz haline bakılırsa yaşama sevincini oldukça silmiş, gözlerinin donuk ve ölgün ışığı pek çok acı gün yaşadığını ortaya koyuyordu. Rüzgar ve güneşten kavrulmuş cildi, yorgun ve bezgin ifadeli yüzünün solgunluğunu iyice belli ediyordu. Yaşadığı olaylar her neyse onu bu denli acizliğe ve hafıza bozukluğuna uğratmıştı. Carl dedi Grandmont'a yabancı. Siz hiç dans eden dağları gördünüz mü? Hayır Bay Jack diye cevap verdi Grandmont. Bunu düşlemeyi bile beceremiyorum. Koca koca kütleler, hele zirvesi karlı olanların vals yaptığını düşünmek. Yabancı Grandmont'un gözlerine bakarak sürdürdü konuşmasını. Önce size tencereleri temizletirler. Öğle ya sabah fasulyelerin pişmesi gerekecektir. Sonra tüm gece kımıldamadan bir döşeye yatar uyuklarsınız. Kulübenin ortasında bir dar ağacına zincirlendiğiniz için bütün hareketleriniz kısıtlanmıştır. Ortada dolaşmak ve belki de dans etmek, özgür olmak istersiniz ama boşunadır. Size dağların dans etmesi dediğimde beni böyle düşlemiş miydiniz Charlie? Ne yalan söyleyeyim, hayır dedi hafif bir gülümsemeyle Grandmont. Jack de onunla birlikte güldü. Sonra sesini alçaltarak dostça sürdürdü sözlerini. Bunu düşünmek biraz ahmaklık olurdu zaten. Dağlar tabii ki dans etmezler. Bu kafada yaratılmış bir benzetmedir sadece. Zor şartlarda çalışmak, pis, ne olduğu belirsiz sulardan içmek insanı bezdirir ve hastalandırır. Haftalarca hasta olursunuz. Ne bir ilaç ne bir iyileştirecek kimse vardır. Her gece ateşiniz yükselir. Bir gece o gün bir çuval parayla dönüp bunu kutlamak için şişeleri yuvarlayıp bir köşede uyuyakalan sahipler henüz sızmışlardı. Binbir güçlükle zinciri çözüp dağdan kurtulmak için yola çıktım. Yüzlerce kilometre yol kat ettim. Derken dağlar solar erip karşıma vadiye çıktı. Artık gece dans etmiyordu. Bağışlayıcı gecelerde artık özgürce uyumak vardı. Derken nehri gördüm. Sanki bana bir şeyler anlatıyordu. Şırıl şırıl akan su. Onu izledim, izledim, izledim. Ancak aradığım şeyin ne olduğunu hala bilmiyordum. Jack yorulmuştu. Sandalyesinin arkalığına yaslandı, soluklandı. Gözlerini sımsıkı yumdu. Yiyecek ve içki onu oldukça rahatlatmıştı. Yüzündeki derin çizgiler, yaşadığı olayların sert ve bıkkın ifadesi kaybolmaya yüz tutmuştu. Sıcak ortam, iyi beslenme ondaki sıkıntıyı oldukça hafifletmişti. Uykudan ağırlaşmış bir ses tonuyla sözlerini sürdürdü. Biliyorum masada uyumak uygun düşmez ama yemek çok güzeldi sevgili Grant. Grant, bu ismin anılmasıyla birlikten elindeki bardağı düşürüp ayağa fırladı Grandmont. Bu zavallı sokak serserisi yemeğe davet ettiği bu gariban onun adını nasıl bilebilmişti? Önce anlayamadı, sonra hafızası geçmişin sisli perdesinden uygun resimleri ona gösterdi. Titreyen parmaklarını iç cebine soktu ve bir kutu çıkardı. İçinden bir resim çıkararak Jack'e uzattı. Öteki birden kendine geldi ve sıçradı. Grandmont resmi onun burnuna dek soktu. Hadi Bay Jack, resme bakın. Hiç daha önce ha? Kız kardeşim Adel. Bu sesle tüm salon adeta inledi. Onun ayaklarına kapandı ancak Grandmont usulca onu kaldırdı. Victor, Victor Frequer. Teşekkürler, teşekkürler Tanrım. Uykulu ve yorgun bu adam, kaybolan o genç delikanlının ta kendisiydi. Gençlik ateşi damarlarında dolaşırken kendine attığı bu durumu anlattığında her ikisi de heyecanın doruğundaydılar. Victor o kızgınlık anından sonra kaçıp gitmiş, dağ bayır deniz derken güneydeki yerleşim bölgesine gelmiş, ancak son arada bir grup esir tüccarının ağına düşürülerek bu ölümcül hayatın kucağına atılmıştı. Zor şartlar altında sürdürdüğü hayatı pislik ve hastalıkla daha da güçleşmiş, ancak kendini zor bela kurtararak doğduğu bu topraklara o nehri takip etmek suretiyle ancak dönebilmişti. Onca yıl aptalca bir gururdan geriye dönememiş, onlara sağ olduğunu bile bildirmemişti. Bu iki sevgiliyi ayıran adamın yaşadıklarından da tabii ki hiçbir şeyi bilemiyordu. Aşk diyeceksiniz ama bu aynı zamanda bir gurur meselesiydi de benim için diye ekledi. Sonra huzura kavuşmanın getirdiği dinginlikle memnun, mesut, salondaki divana uzandı. Yüzünden geçmişin zor günlerinden bugünün huzurlu günlerine geçişte yaşadığı sevinç okunuyordu. Karlorua'nın geçici efendisinin hizmetindeki yapsalımda gece içindeki son görevini tamamlamış, konuk için temiz bir çift çarşaf ve battaniye getirmişti. Yarın efendisi yine pamuk tarlasının bir çalışanı olarak yaşamanı sürdürecekti ama yine de bugün için onun efendisiydi. Aydınlık yüzüyle, sevinç içinde konuğuna yaklaşan Grandmont, onun üzerine örterken tatlı bir sesle, ''Hadi şimdi uyu. Yarın sabah erkenden seni onun yanına götüreceğim.'' dedi. Islık çalan dik. Belediyenin anayasaya aykırı olması muhtemel 5716 sayılı kararı gereği, şüpheli kişilerin derhal tutuklanmasına ilişkin kararını öğrendiğinden beri Dick Le Seffler tedbirliydi. Yük vagonunun kapısını yavaşça araladı, trenden inmezden önce dikkatle etrafı kolaçan etti. Kışın bir serseri cenneti olan güneyin bu büyük ve geniş kenti en son gelişinden bu yana hiç değişmemişti. Yük vagonunun içinden irili ufaklı kolilerden yoğun bir toz bulutu beraberinde çevreye yayıldı. Bunların üzerine örten örtülerden ise geniz yakan keskin bir küf ve toz kokusu duyuluyordu. Kentin ünlü nehri sarı renkteki çevre artıklarıyla yağlı görünüme bürünmüş olan suyunu gürül gürül akıtıyordu. Uzakta Calmet'in yakınlarındaki yerde nehir kıvrılıyor ve bu kısımların etrafı elektrikle aydınlatılmak üzere düzenlenmişti. Nehrin öteki yönü henüz doğmaya hazırlanan güneşin aydınlatmasını beklerken, şafak vaktinin hüzünlü melankolik havasını kucaklamışçasına durgun ve sevgiye muhtaç biri gibi sükût içindeydi. Ufak iki motorun sabahı selamlayan düdükleriyle, nehir üzerinde belirmesiyle sabahın tül perdesi aralandı. Sebze ve deniz ürünleri yüklü İtalyan manoları ise çoktan mallarını boşaltmak için iskeleye yanaşmışlardı. Yollar, arabalar, tramvaylar, deniz taşıtları birer birer günün yoğun temposunu başlatmak üzere harekete geçmişlerdi. Şehrin homurtusuna katılan feribotlar ise yine günlük monoton taşıma görevlerine hazırdılar. Dick Lesaffler vagonun kapısından uzanıp sabahın ayazından üşüyen başını içeri çekti. Gördüklerinden oldukça etkilenmişti. Her şey olduğu gibi duruyor, aynı keşmekeş ve güzelliklerle bezeli kent sonsuzluk maratonuna devam ediyordu. Vagonun yaklaşık 20 metre ötesinde duran bir polis pirinç çuvallarının olduğu bölüme bir göz attı. Dışarıda şafak sökmüş, güneş daha özgür, daha parlak, aydınlatmak isteğiyle gözlerini ovuşturup başını dağların arkasından nazlı nazlı çıkarıyordu. Göğün yarısı gökkuşağı renklerinden pembe, sarı ve uçuk leylak karışımı bir tonu yakalamıştı. Dick, yüzünü pirinç çuvallarına dönerek cebinden yassı, ağzı kapaklı bir şişe çıkardı, dudaklarına götürüp kafasına dikti, gözleri gök kubbeye dikilmişti. Huzuru sağlamakla görevli polis ile Dick Lesaffler arasında yarı dostane iyi bir ilişki vardı. Sabah akşam günde pek çok kez karşılaşırlardı. Nedense bu beş parasız serserinin ıslıkları, müziği çok sevmelerinden mi nedir, derhal polisin dikkatini çekerdi. Bununla birlikte şartlar ve mekan ne olursa olsun Dick, işine tekrar başlamakta hiçbir sakınca görmezdi. Ancak iskelede bir yerde polisle çatışan iki grubun ortasında kalıp, düdüğünden çıkan tiz sesi duymak ile bir yük vagonundan çıkarken durdurulmak, bunlar ayrı ayrı değerlendirilmeliydi. İşte bu yüzden Dick şu anda beklemeyi seçmişti. Birazdan New Orleans polisinin arkasından ortadan kaybolacak trenin vagonları özgürce taşımayı sürdürecekler, o da şehrin keşmekeşine adım atacaktı. Dick bir müddet daha bekledikten sonra tehlikenin geçtiğine inanarak kararlı bir sıçrayışla yere atladı. Olabildiğince sıradan, işine gitmekte olan biri gibi görünmeye çalışarak tren yolu boyunca emin adımlarla yoluna sürdürdü ve Giros sokağının sessizliğinden Slick ile bulaşacağı Lafayette'ye yöneldi. Slick, sığır yüklü bir trenle kaçak yolculuk ederken tanıştığı bir arkadaştı. İzbe, rutubetli ve kötü kokulu ambarların olduğu ara sokaklardan hızlı adımlarla ilerliyordu. Tıpkı adının başındaki Süfler'in ünvanına uygun olarak dilediğince marifetini gösterebileceğini düşündü. Bu ıssız, kimsesiz, loş sokaklar ıslık çalmasına çok uygun görünüyordu. Oldukça kuvvetli, hoş bir ses, bülbülleri kıskandırır gibi yankılandı, duvarlara çarparak. Karanlık bir göle düşen yağmur damlaları gibi şıkır şıkır bir tonu yakalamıştı sokak serserisi Dick. Bilinen hoş bir melodi, azgın bir boğadan çıkan öfke bulutuna karışıyordu. Gece kuşlarının ay ışığındaki muhabbetinin sıcaklığı, yeşil yapraklara düşen çiğin serinliği hissediliyordu. Sokağın bitimine geldiğinde sola dönmek üzereydi ki devasa biriyle çarpıştı. "Döndün demek," dedi dev adam sakin bir edayla. "Soğuklardan tam 15 gün önce." "Ha, o söylediğim parçada bir nota da hatalı farkındaysan. Islık çalmasını biliyorum diye sakın böbürlenme." "Siz ne bilirsiniz ki zaten," dedi Dick Lesaffler. Samimiyetle gülümsüyordu. "Tıngırtıdan başka bir şeyden anlamazsınız ki. Müzik otoritesi gibi ahkam kesiyorsunuz. Kulaklarınızı dört açıp da dinleyin ıslığımı. Şu müzikal ahenk nerede var ki? Bak nasıl çaldığımı iyice dinle." Tam dudaklarını ıslatıp ıslığını çalmaya hazırlanıyordu ki polis elini kaldırıp onu durdurdu. "Dur, önce nasıl yapılacağını öğren."